Ayrım 8.
Rusların lügatine göre de bütün kötülüklerin kaynağı Amerika'ydı. Amerika başta silah tüccarları olmak üzere büyük sermaye sahiplerini çıkarını koruyan koyu kapitalist bir ülkeydi. Yeni emperyalist metotlarla dünyanın tümüne egemen olmak istiyordu. Tüm ülkenin tüm kaynaklarını ve insanlarını sömürmek istiyordu. Tabii bir şey vardı. Bu karşılıklı kampanyada iki tarafta siyaset literatüründeki olumlu sıfatları sahipleniyor, olumsuz olarak algılanan sıfatları karşı taraf için kullanıyordu. Mesela Amerika komünizme karşı demokrasiyi temsil ettiği iddiasındaydı. Rusya buna "senin demokrasin yalancıdır, asıl demokrasi bendedir" diye cevap veriyordu. Etkisi altına aldığı ülkelerin rejimleri için komünist sıfatını kullanmıyordu. O sıfatı sempatik bulmayanların çokluğunun farkındaydı. Komünistlik yerine sosyalistlik kelimesini kullanıyordu. O ülkelerin bazılarının rejimleri zaten halk cumhuriyeti veya demokratik cumhuriyet gibi batıda da olumlu sayılan adlar taşıyordu. Olumsuz anlamdaki sıfatlara gelince, ikisi de onları birbirinin üstüne yapıştırmaya çalışıyordu. Mesela kapitalist sıfatı Rusya Amerika'ya kapitalist derken, Amerika benim ülkemde kapital halka yayılmıştır deyip Sovyet rejimini devlet kapitalizmi diye adlandırıyordu. Aynı şekilde emperyalist sıfatını Ruslar Amerikan emperyalizmi diye kullanıyordu. Amerikalılar da Sovyet emperyalizmi diye. İkili küreselleşme. Bunda iki taraf açısından da şöyle bir doğruluk payı vardı. İki taraf da dünyaya egemen olmak istiyordu. Ama artık başka ülkeleri eski müstemlekecilik usulleriyle işgal etmek yerine dolaylı metotlar kullanıyorlardı. Etkileri altına aldıkları ülkelerin ekonomik ve siyasal yapılarını kendilerine benzetmeye çalışıyorlardı. Avrupa'nın batısından Japonya'ya uzanan Amerikan kontrolü altındaki bir ülkeler dizisinde kurumlar ve uygulamalar Amerikanlaşıyordu. Avrupa'nın doğusunda Rusya'nın kontrolü altındaki ülkelerde de Sovyet rejimine benzer rejimler ve ona uygun yaşam biçimleri yerleşiyordu. Uzun vadedeki amaçları dünyanın tümünü kendi ölçülerine uydurmaktı. Küreselleşme deyimi o zamanlar yoktu ama istedikleri oydu. Amerika'nınki kendi liberal ekonomisinin küreselleşmesi, Rusya'nınki Sovyet sosyalizminin küreselleşmesi. Kendi rejimini küreselleştirme iddiası komünizmin temelinde zaten vardı. Hatta Marx'a göre bu tarihin akışının kaçınılmaz sonucuydu. Bir gün nasıl olsa gerçekleşecekti. Ama tabii komünistlere düşen görev o sonucun alınmasını çabuklaştırmaktı. Ekonomik liberalizmin temelinde de aynı iddia vardı. O da bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı altında her türlü ticaretin ve sermaye dolaşımının tamamen serbestleştiği bir dünya istiyordu. 1940'ların sonlarındaki Amerika iç siyasetindeki içe kapalılık, izolasyonizm eğilimlerini aşarak o hedefi kendi hedefi haline getiriyordu. İki taraf da öteki tarafı birdenbire geriletip kendi büyük küreselleşmesini kısa vadede tamamlayamayacağını biliyorlardı. İkisinin de kısa vadedeki amacı kendi alanını küreselleştirmekti veya kendi dünyasını. 1948 başında henüz NATO ve Varşova Paktı oluşmamıştı ama dünyanın bu iki kutuplu hali genel hatlarıyla şekillenmişti. Buna iki kutuplu yerine iki dünyalı dünya demek daha doğruydu. İki tarafın ideolojileri, rejimleri, metotları ve halklarının yaşam biçimi birbirinden o kadar farklıydı ki o taraftakilerle bu taraftakiler iki ayrı dünyada yaşar gibiydi. Beş. Krallar ve Yıldızlar Sosyetesi. Yüzyılın düğünü, Prenses Elizabeth'in evlenmesi. İran Şahı ile Mısır Kralı eş zamanlı olarak boşanıyor. Hollywood'daki aşklar ve skandallar. İkinci Dünya Savaşı sonrasının iki dünyalı dünyasında tabii sadece siyasi konular, askeri konular, ekonomik ve sosyal konular değil, magazin konuları da vardı. Krallar, prensesler, film yıldızları, şarkıcılar, aşklar, evlenmeler, boşanmalar veya o yoldaki dedikodular. Biz kendi dünyamızdakileri biliyorduk, yani Batı dünyasındakileri. Doğu dünyasındaki magazin haberleri ya bizim anladığımız gibi değildi ya da bize ulaşmıyordu. Doğu ülkelerinin magazinel kişileri ancak yurt dışına çıktıkları veya çıkarıldıkları zaman haber konusu oluyorlardı. Mesela Viktor Kravchenko gibi hürriyeti seçenler, onların fotoğrafları ve yaşam biçimleri Batı basınında sık sık malzeme oluyordu. Veya Doğu bloku ülkelerinin tahtlarından indirilip sınır dışına çıkarılan kralları. Romanya'nın 26 yaşındaki yakışıklı eski kralı 1. Mihail, Bulgaristan'ın 9 yaşındaki eski kralı 2. Simeon. Simeon'un hikayesi bizi daha da yakından ilgilendirmişti. Şu açılardan. Bir kere sınır komşumuzun kralıydı. İkincisi çocuktu. Tahttan indirildiğinde henüz 9 yaşındaydı. Üçüncüsü ülkesinden ayrıldıktan sonra geçtiği ilk sınır kapısı Kapıkule'ydi. Simeon annesi ve birkaç yakınıyla birlikte trenle İstanbul'a gelmişti. Şehri gezip oradan İzmir'e geçmişti. Sürgün yeri olarak seçtiği İspanya'ya ondan sonra gitmişti. Türk gazeteleri küçük kralın İstanbul'da ve İzmir'de geçirdiği saatleri uzun uzun yazmışlardı. Simeon'u 10 yıllar sonra yeniden hatırlayacaktık. Bulgaristan'da komünist rejimin çöküşünden sonra ülkesine geri dönüp bu defa demokratik rejimin başbakanı olacaktı. Yaşam öyküsü yeniden hatırlanacaktı. Gazetelerin, dergilerin, magazin bölümlerinde çocuk yaşındaki krallık zamandan kalan fotoğraflarıyla birlikte yer alacaktı. Krallar Sosyetesi. Bugün magazin haberleri dediğimiz haber çeşidine o zaman öyle denilmezdi. Cemiyet haberleri denilirdi veya daha şık sayılan Fransızcasıyla sosyete haberleri. Cemiyet veya sosyete gruplarının protokol sırasında da dünyadaki Krallar Sosyetesi en başta gelirdi. Türkiye'de çeyrek yüzyıldan beri kral, kraliçe, prenses veya benzerleri yoktu. Padişahlık döneminin hanedan mensuplarının çoğu da yurt dışında oturuyordu. Hilafetin kaldırılmasından sonra onların yaşamından fazla söz edilmemesi yazılı olmayan bir kural haline gelmişti. Basınımız Krallar Sosyetesi'ne haber verme ihtiyacını başka ülkelerden gelen haberler ve röportajlarla karşılıyordu. Doğu ülkelerindeki krallıklar kalkarken batıdakilerin çoğu yerinde duruyordu. Avrupa'da sadece İtalya krallığı bırakmış, cumhuriyet rejimine geçmişti. İngiltere'den İskandinav ülkelerine, Benelux ülkelerinden Yunanistan'a kadar birçok ülkede meşruti krallıklar devam ediyordu. Güneyimizdeki komşu ülkelerde de Batı blokuna yakın krallar vardı. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Irak Kralı Faysal, Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Kralı Faruk. Bunların her biri zaman zaman magazin konusu oluyordu. O yılların Krallar Sosyetesi'ndeki en önemli olayı İngiltere Kralı 6. George'un kızı Elizabeth'in evlenmesiydi. Elizabeth kralın büyük kızı olarak tahtın varisiydi. 6. George ölünce yerine o geçecekti. Bu 1953 yılında gerçekleşti. Elizabeth'in kraliçelik dönemi bu kitap yazılırken 50 yılı aşmıştı. Damat bizim kısaca Prens Philip diye bildiğimiz Philip Mountbatten'dı. Asildi. Baba tarafından hem kayınpederi 6. George'un hem de Yunan kralı Paulos'un akrabasıydı. Ayrıca Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşmasına kadarki kral vekili Lord Louis Mountbatten'ın yeğeniydi. Ana tarafından da gene asil bir Alman aileden geliyordu. Yani asilliği çok taraflı ve çok ulusluydu. Avrupa'nın Krallar Sosyetesi'nin kralları gibi damatlarının da şecerelerinin böyle olması esastı. Bu yüzdendir ki Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki kralların çoğu birbiriyle akrabaydı. İngiltere'nin daha önceki kralı 8. Edward, asillikle ilgisi olmayan Amerikalı dul sevgilisi Mrs. Simpson'la evlenmek için krallıktan ayrılmak zorunda kalmıştı. George'un kral, kızı Elizabeth'in de tahtın varisi oluşu o sayedeydi. Elizabeth ile Philip'in Londra'daki evlenme törenleriyle ilgili haberler, fotoğraflar, röportajlar tüm Batı basını gibi Türk basınında da geniş yer aldı. Tören 5 saat sürmüştü. Tüm Londra düğün arabalarının geçeceği yollara dökülmüştü. Gelini saraydan kiliseye o gün için daha da süslü hale getirilmiş krallık arabasıyla babası götürmüştü. Beyaz atların çektiği arabaya 119 subay ve er eşlik etmişti. Kiliseden saraya dönüşte gelinle damada yüz binlerce İngiliz büyük tezahürat yapmıştı. Düğün pastasının ağırlığı 300 kilo, yüksekliği de 2 metre 70 santimetreydi. Bütün bunlar kraliçenin eşi Philip'le çekilmiş mutluluk fotoğraflarıyla birlikte yayımlandı. Birlikte boşanan krallar. Saraylar evlenme haberleri gibi bazen de boşanma haberlerinin kaynağı oluyordu. 1948 yılında Mısır kralının sarayından aynı gün yayınlanan iki bildirinin konusu iki ayrı boşanma olayıydı. Birinci bildiride Kral Faruk'un eşi Feride'den boşandığı açıklanıyordu. İkincisinde de İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Fevziye'den boşandığı. Birinci bildirinin Mısır sarayınca yayınlanması normaldi. Peki ikincisi? İran Şahı'nın boşanmasının Mısır'la ne ilgisi vardı? Bu sorunun yanıtını bilmesi bugün kimseden beklenemez ama bunu o zamanki her gazete okuru bilirdi. İran Şahı'nın boşanmasının Mısır sarayıyla ilgisi şuydu. Şah'ın boşandığı veya boşadığı eşi Fevziye, Mısır Kralı Faruk'un kız kardeşiydi. Kral Faruk bu bildiriyi yayınlarken bu boşanmanın Mısır ile İran arasındaki iyi ilişkileri bozmayacağını belirtmek istemişti. Tabii İran Şahı'yla daha önce görüşüp anlaşarak. Peki bu iki boşanmanın ilan edilmesi niçin aynı güne rastlatılmıştı? Herhalde bu boşanmaların iki sarayın ikisi hakkında da oluşabilecek olumsuz etkilerini hafifletmek için. Bu bir olağan olaydır. Herkes gibi krallar da şahlar da karılarından ayrılabilirler havasını vermek için. Kral Faruk zaten eleştirilen bir kraldı. Bu bildiri yayınlanırken 28 yaşındaydı. Mısır'ın resmen bağımsız olduğu 1936 yılından beri tahttaydı. Ülkesi bağımsızlaşmıştı ama ekonomik durumu düzelememişti. Ülkenin eski patronu İngiltere, Mısır'ın siyaseti üzerindeki etkisini sürdürüyordu. Süveyş kanalı işletmesi de Fransa ile birlikte İngiltere'nin kontrolü altındaydı. Halk arasında İngiliz karşıtı hareketler gelişiyordu. Buna paralel olarak kral karşıtı hareketler de gelişiyordu. Geçim sıkıntısı içindeki halkın gözünde Faruk'un yönetimi, lükse ve israfa düşkün, aynı zamanda da yolsuzluklara bulaşmış bir yönetimdi. Faruk bu görüntüsünü Kahire'nin ve İskenderiye'nin eğlence yerlerinde sık sık görünerek daha da olumsuzlaştırıyordu. Feride ile ayrılması eğlence hayatına merakının yeni bir örneği olarak yorumlanabilirdi. Feride ile 10 yıl önce 18 yaşındayken evlenmişti. Ondan 3 kız çocuğu olmuştu. Fakat erkek çocuğu olmuyordu. Boşanmasının gerçek nedeninin o olduğu tahmin ediliyordu. Fakat yayınlanan bildiride ayrılma gerekçesi olarak şu ifadeler kullanılmıştı. Asil çift arasındaki kutsal ilişkinin kesilmesini Allah'ın iradesi emretmiştir. Her ikisi de büyük üzüntü duymakla birlikte Kral Faruk ile Kraliçe Feride'nin kalplerindeki talak yani boşanma arzusu bu iradenin sonucudur. Bu arzuya uyarak Kral Faruk boşanma kağıdını imzalamıştır. Kısacası Allah istedi böyle oldu. Mısır Sarayı'nın İran Şahı'nın Kraliçe Fevziye'den ayrılmasıyla ilgili bildirisinde ise boşanma gerekçesi olarak sağlık nedenleri gösteriliyordu. İran Şahı Muhammed Rıza, Kral Faruk'tan bir yaş büyüktü. Faruk'un kız kardeşi Fevziye ile evlenmesi tahta çıkışından 2 yıl önceydi. Babası Rıza Şah 1939'da oğlunu evlendirdikten sonra 1941'de İngilizlerin baskısıyla tahttan uzaklaştırılmış, sürgüne gönderilmişti. Yerine o zaman 22 yaşındaki Muhammed Rıza geçmişti. Fevziye Şah'a bir kız doğurmuştu, saraydaki erkek çocuk beklentisi gerçekleşmemişti. Buna ailedeki anlaşmazlıklar da eklenince Fevziye eşinin de rızasıyla Tahran'dan ayrılmış, Kahire'ye dönmüştü. Ayrılık uzun sürmüş, bunu boşanma kararı izlemişti. Mısır Sarayı'ndan yayınlanan, Türk basınında da aynen yayınlanan ikinci bildiri bu ayrılma ve boşanma olayını şöyle açıklıyordu. İmparatoriçe Fevziye, İran Şahı kendini imparator saydığı için eşi de imparatoriçe sayılıyordu. Bundan 2,5 yıl evvel hekimlerin tavsiyesi üzerine tedavi için vatana dönmek zorunda kalmıştı. Daha sonra doktorlar Tahran ikliminin maalesef kraliçeye uygun gelmediğini fakat sıhhatleri için bir tehlike teşkil ettiğini bildirmişlerdir. Bunun üzerine İslam prensiplerine uygun olarak Şah Muhammed Rıza Pehlevi'den boşanması kararlaştırılmıştır. Bildirinin son bölümü diplomatik bölümdü. İki ülke arasındaki ilişkiler üzerineydi. Bu talak yani boşanma, Mısır'la İran arasındaki mevcut dostane münasebetleri hiçbir surette haleldar edemez. Yani olumsuz olarak etkileyemez. İki büyük hükümdar arasındaki karşılıklı takdir hismi bu dostane münasebetlerin her iki memleketin müşterek menfaatine yani ortak çıkarına olarak artacağının en büyük garantisidir. Dünyanın birçok yerindeki gibi biz Türkiye'deki gazete okurları da gerek Mısır Kralı, gerek İran Şahı ile ilgili bu gibi haberleri daha sonraları da izleyecektik. Mısır Kralı Faruk bir süre sonra eşliğe seçtiği Neriman'la evlenecekti. İran Şahı Muhammed Rıza da Süreyya'yla. Sonra ikisi de eşlerinden bir kere daha ayrılacaklardı. Bu defa Şah'ın yeni nişanlısı sonraki eşi Farah Diba gündemimize girecekti. Bütün bu ayrılmaların ve yeniden evlenmelerin tüm ayrıntılarını öğrenecektik. Yıldızlar Sosyetesi. Cemiyet haberleri protokolünde Krallar Sosyetesi'nden sonraki sırada Yıldızlar Sosyetesi vardı. Yıldızlar denilince de akla önce Hollywood gelirdi, Amerikan filmlerinin yıldızları. Ondan sonra da İtalyan filmlerinin yıldızları kendilerini göstermeye başlamıştı. Bizimkilerin sosyete haberleri içinde yer almaları henüz başlamamıştı. Tabii film yıldızlarının filmleriyle birlikte özel hayatları da önemliydi. Mesela Rita Hayworth'ın unutulmaz filmi Gilda hepimizi çok etkilemişti. Ama Rita Hayworth o filmden sonra eşi Orson Welles'la birlikte çevirdiği Şangaylı Kadın filmiyle daha da fazla ilgi çekmişti. O film Gilda'dan daha iyi olduğu için değil, tam tersine onun yanında sönük kalmıştı. Ama Hayworth'la 4 yıllık eşi Welles filmden sonra boşanacaklarını açıklamışlardı. Niçin, nasıl boşandılar? Bunun üzerinde pek çok yorum yapılmıştı. Orson Welles'in çok iddialı bir sanatçı ve diktatör bir eş olduğu da söylenmişti. Rita Hayworth'ın film çevirmekten çok lüks hayat yaşamaya meraklı olduğu da. İki taraf birbiri için güzel demeçler vermişlerdi. Rita Hayworth'ınki hala hatırımdadır. Demişti ki, kocam bir dahiydi, benim o çapta bir dahi taşıyacak gücüm yoktu. Ama daha sonra Rita Hayworth'ın yeni hayatı başlamıştı. Haydarabad Nizamı Ağa Han'ın oğlu Ali Han'la Avrupa'nın kayak merkezlerinde görünmeye başlamışlardı. Ağa Han'ın ve tabii oğlunun da zenginliği meşhurdu. Büyük kısmı Hindistan'da yaşayan İsmailiye mezhebi mensuplarının lideriydi. Rivayet edilirdi ki müritleri ona her yıl kendi ağırlığınca altın getirip verirlermiş. Fotoğraflarında da hayli kilolu bir zat olarak görünüyordu. Ağa Han'ın oğlu Ali Han daha modern bir kişiydi. Gençti, batıda yetişmişti, sportmendi, yakışıklı sayılırdı. Rita'nın onunla sadece parası için değil, beğendiği için de flört ettiği yorumları yapıldı. Bu yakınlaşma Batı dünyası basını tarafından yakından izlendi. Çiftin tatil yerlerinde çekilmiş fotoğrafları yayımlandı. Bir süre sonra iki taraftan da beklenen açıklama yapıldı. Rita Hayworth ve Ali Han evleneceklerdi. Evlendiler. Nikah töreni sinema sosyetesinin merkezlerinden biri olan Cannes'da yapıldı. Rita Hayworth sinema oyunculuğunu bıraktı ama cemiyet haberleri sütunlarındaki yeri daha da arttı. Çünkü artık sadece büyük başarılar kazanmış bir sinema yıldızı değildi. Aynı zamanda dünyanın en zengin adamlarından birinin eşiydi. Ağa Han'ın oğlu Ali Han babasına gelen altınların büyük bir kısmını artık bizzat idare etmeye başlamıştı. Rita Hayworth'ın bu evliliği 3 yıl kadar sürecekti. Sonra yeniden beyaz perdeye dönecekti. Salome dahil daha birçok film çevirecekti. Filmlerini ve yeni evliliklerinin hikayelerini de gazetelerden izleyecektik. Ingrid Bergman'ın aşkı. Gazetelerin cemiyet haberleri sütunlarında Rita'dan sonraki Yıldızlar Sosyetesi konusu olarak Ingrid Bergman'ın İtalyan rejisör Roberto Rossellini ile macerası yer alacaktı. Ingrid Bergman da 1950 öncesinin başarılı ve ünlü bir yıldızıydı. İsveçliydi ama Hollywood filmlerinde oynuyordu. Casablanca, Saratoga Güzeli, Zafer Abidesi, Jeanne d'Arc, Türkiye'de görülen filmlerindendi. Çanlar Kimin İçin Çalıyor da ünlüydü ama Türkiye'de sansüre takılmıştı. Sinemalarda gösterilmesine içinde solculuk propagandası var diye izin verilmemişti. Ingrid Bergman bu filmlerle şöhretinin zirvesine çıkmışken Rossellini'nin İtalya'dan Stromboli adasında çevireceği bir filmde oynamaya kendi talip oldu. Film çevrilirken de Rossellini ona, o Rossellini'ye aşık oldu. İkisi de evliydi, ayrıldılar. Bir süre sonra evlendiler. Ama bu aşkın evlilik sırasında başlamış olmasını Hollywood uzun süre affetmedi. Bergman'ın da Rossellini'nin de meslek hayatları grafiği bir süre için inişe geçti. Bütün bunların ayrıntılarını da gene gazetelerden, dergilerden izledik. Devlet radyosunun ciddiyeti böyle haberler vermeye müsait değildi. Fakat bu aşk hikayesinin dünya basınında yankıları o kadar yoğundu ki, gazeteler bunları sadece cemiyet haberleri arasında değil, zaman zaman birinci sayfalarında da yayımlar oldular. Hollywood'daki bu gibi ayrılıp evlenme ve yasak aşk hikayelerinin yanında uzun süren ve örnek gösterilen evlilikler de vardı. En ünlüsü Casablanca'nın unutulmaz oyuncusu Humphrey Bogart ile Lauren Bacall'ın evliliğiydi. Bogart daha önce de birkaç defa evlenip boşanmıştı ama bu evliliği hep süreceğe benziyordu. Evlendiklerinden beri o sırada 5-6 yıl geçmişti. Benzeri yıldız evliliklerinin ortalama süresini çoktan aşmıştı. Daha sonra da Humphrey Bogart'ın 1957'deki ölümüne kadar sürecekti. Cemiyet haberlerindeki yorumlara göre o sonuç Bogart'tan çok Lauren Bacall'ın eseriydi. Bizimkiler uslu muydu? Basınımızın cemiyet haberleri konuları arasına evlenip ayrılma gibi, flört gibi nedenlerle giren Türk sinema yıldızları var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Sonradan koleksiyon karıştırırken de baktım, pek göremedim. Ya bizim yıldızlarımızın o alandaki eylemleri fazla sansasyonel değildi, evlenirlerse de boşanırlarsa da bunu gürültüsüzce yapıyorlar, flört edeceklerse dikkati çekmeden ediyorlardı. Ya da gazetelerimiz bizimkilerin o gibi işlerini yazmamayı tercih ediyorlardı. Belki o işlerin yerli olanlarını fazla ilgi çekici bulmuyorlardı da ondan. Belki de yerli yıldızlarımızın kamuoyu önündeki görüntülerini sarsmak istemediklerinden. Ama nedeni ne olursa olsun basına yansıyan manzara şuydu. Evlenme, boşanma konularında aşk, flört, sansasyon, skandal bizimkilerin değil, yabancıların hayatına özgüymüş gibi görünürdü. Bizimkiler gazetelere daha çok meslekleriyle ilgili haberlerle geçerlerdi. Mesela Türk tiyatro ve sinemasının en büyük isimlerinden Cahide Sonku. şehir tiyatrosunda şu eserde oynayacak veya tiyatrodan ayrıldı, film şirketi kurdu veya kuracak, şehir tiyatrosuna yeniden döndü. Hakkında bunlar yazılırdı. Özel hayatıyla ilgili olaylar olduğunu da duyardık ama bunların gazetelere geçmesi henüz başlamamıştı. Böylece bizim tiyatro ve sinema yıldızlarımızdan kamuoyuna yansıyan özel hayat izlenimleri Amerikalı, Avrupalı yıldızlara göre çok daha mazbut ve dengeli olurdu. Hanımlar için hanım hanımcık, erkekler için efendice denildiği gibi. Sahnede, perdede, mikrofonda şöhret yapmanın yolu tiyatro, sinema veya ses sanatçısı olarak başarılı olmaktı. Mankenlik diye bir meslek henüz ortada yoktu. Zaten basında da sahneye, perdeye, mikrofonlara çıkanların özel hayatlarını izleyecek bir örgütlenme yoktu. Ne o işlere bakan muhabirler vardı ne de sayfalarda o işlerin yerlilerine ayrılan yerler. O işlerin yabancı olanlarına ait haberler, fotoğraflar ise hem yabancı kaynaklardan hazır olarak geliyordu, hem de gazete yöneticileri asıl ilgiyi onların çektiğini düşünerek cemiyet haberleri sütunlarını yabancılara ayırıyordu.
Gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Sanki öyle dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun.